Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 32. ayrım. 57. kısım. Saat sabahın 8'iydi. Her taraf karanlıktı. Gerçek dışı bir hareketlilik vardı. Yağmur, sanki dağı gün doğmadan önce son bir kez yıkamak istiyormuş gibi yeniden başlamıştı. Yarısaydan sütunlar, camdan fitiller gibi deliyordu karanlıkları. Dev gibi bir çam ağacının altında Karim Abduf ile Niyaman karşı karşıya duruyorlardı. Biri Audi'ye, öteki ağaca yaslanmış bir halde. İkisinin de sinirleri kopacak gibi gerilmişti. Magripli polis, amfetaminin etkisiyle gücünü, daha doğrusu sinirlerini toplamaya başlayan komiseri izliyordu. 4x4'ün ölümcül saldırısını anlatmıştı az önce. Şimdi de Abduf, bütün gerçeği anlatması için sıkıştırıyordu Niyaman'ı. Yağmurun şiddetini azalttığı bir ara Niyaman söze başladı. Dün gece Körler Enstitüsü'ne gittim. Eric Juano'nun izinden biliyorum ne buldunuz? Enstitü müdürü Champella kalıtsımsal hastalıkları olan çocukları tedavi ettiklerini anlattı. Hep aynı ailelerden, üniversitenin kaymak tabakasından gelme çocuklar. Champella bu konuyu şöyle açıklıyor. Bu entelektüel toplum kendisini öylesine soyutlamış ki, sonunda kendi kanını bozup genetik olarak yoksullaşmasına neden olmuş. Bugün doğacak çocukların çok parlak, çok gelişmiş olacakları kesin ama vücutları tükenmiş ve kurumuş. Kuşaklar boyunca üniversitedeki kan bozulmuş. Bunun soruşturmayla ilgisi ne? Görünürde yok. Juano oraya göz hastalıkları, gözlerin oyulmasıyla ilgili olabilecek hastalıkları konuşmak için gitmişti. Ama asıl mesele bu değilmiş. Hem de hiç değilmiş. Champella bana bu kan değişikliğine uğramayan toplumun 20 yıla yakın bir süredir vücut bakımından da son derecede güçlü öğrenciler çıkardığını söyledi. Çocukların akıllı ve zeki olduğu doğru. Aynı zamanda da spor müsabakalarında bütün madalyaları alacak düzeydeler. Oysa bu ayrıntı manzaranın geneline uymuyor. Aynı toplumdan hem neredeyse özürlü sayılabilecek çocuklar hem de parlak üstün insanlar nasıl çıkar? Champella üstün yetenekli çocukların soyunu araştırmış. Doğum evindeki sağlık dosyalarına göz atmış. Arşivlerde soylarını incelemiş. Bazı işaretler, genetik özellikler bulabilmek için araştırmasını anne ve babalara, büyük anne ve büyük babalara kadar yaymış. Hiçbir şey bulamamış. Kesinlikle hiçbir şey. Sonra, geçen yaz ilginç bir şey olmuş. Temmuz ayında hastane arşivlerinde yürütülen basit bir çalışma sırasında eski kütüphanenin bodrumunda bir takım belgeler bulunmuş. Nasıl belgeler? Tam da üstün yetenekli çocukların anne babaları, büyük anne büyük babalarının doğum fişleri. Bunun anlamı ne? Fişlerin iki kopya olarak hazırlandı. Ya da tam doğrusunu istiyorsan, Champella'nın incelediği orijinal dosyalardaki belgelerin sahte olduğu. Asıl fişlerin, fakülte kütüphanesinin bodrumunda tesadüfen bulunanlar olduğu. Hem de asıl fişlerin bulunduğu karton kutular kimin biliyor musun? Etienne Caillon'un, Remy'nin babası. Lanet olsun. Dediğin gibi, Champella mantıklı olsaydı, incelediği fişlerle bulunanları karşılaştırması gerekirdi ama yapmadı. Zamanı olmadığı için, tembellikten, biraz da korkudan, Guernon halkı hakkında çirkin bir gerçek öğrenmek korkusundan, ben karşılaştırdım. Ve ne buldunuz? Resmi fişlerin sahte olduğunu, Etienne Caillon el yazılarını taklit etmiş ama her seferinde bir ayrıntıyı değiştirmiş. Hangi ayrıntıyı? Hep aynı ayrıntıyı. Bebeğin kilosu, doğumdaki kilosu, dosyanın diğer sayfalarındaki rakama, diğer rahibelerin daha sonraki günlerde yapacakları ölçümlere uyması için. Anlayamıyorum. Niyaman eğildi. Boğuk bir sesle konuşuyordu. Beni iyi dinle Karim. Etienne Caillon, açıklanamayacak bir şeyi gizleyebilmek için ilk fişleri değiştiriyordu. O formların üzerindeki kilolar, bir sonraki günün tartısına uymuyordu. Bebekler, tek bir gecede yüzlerce gram alıyor ya da kaybediyordu. Doğumhaneye çıkıp bir uzmana danıştım. Yeni doğmuş bebeklerin böylesine hızlı kilo alıp vermelerinin imkansız olduğunu söyledi. O zaman gerçeği anladım. Bir gecede değişen çocuğun kilosu değil, kendisiydi. Baba Caillon'un gizlemeye çalıştığı korkunç gerçek işte buydu. Hem onun hem de suç ortağının. Geceleri doğumhanedeki çocukları değiştiren hasta bakıcı yardımcısı baba Sertin'in. İyi de neden değiştiriyorlardı? Niyaman'ın tebessümü somurtma gibiydi. Rüzgarın taşıdığı yağmur damlaları yüzünü çivili bir kırbaç gibi dağılıyordu. Sesi kesin olarak bildiği gerçeklerin sertliğinde yıpranır gibiydi. Bitkin bir topluluğu yeniden canlandırmak, entelektüellere yeni, güçlü ve dayanıklı bir kan kazandırmak için. Kayo ile Serti'nin yöntemi basitti. Üniversitedeki çiftlerin çocuklarını daha köylülerinin bebekleriyle değiştiriyorlardı. Köylü bebeklerini de anne ve babalarının dış görünüşlerine göre seçiyorlardı. Böylece Guernon'daki entelektüel toplum bir anda sağlıklı ve güçlü yeni vücutlara kavuşmuş oluyordu. Taze kan eski kanda eriyordu. Bu karışım içinde erişilmez üniversitelerin basit köylülerle karşılaşabilecekleri tek ortak yer seçiliyordu. Doğum evi. Bölgenin tüm bebeklerini dünyaya getiren, böylece bu değiş tokuşa imkan sağlayan doğum evi. Serti'nin not defterindeki "Kızıl nehirlere hakimiz" cümlesinin gerçek anlamı buydu. Bu kelimeler bir kitabı ya da bir nehir ağını değil, Guernon sakinlerinin kanını temsil ediyordu. Vadi çocuklarının damarlarını. Kayolar ve Sertiler, babadan oğula, kentin kanına hakim oldular. Şimdiye kadar düşünülmüş en basit genetik operasyonu, bebeklerin değişimini gerçekleştirdiler. O zaman Kayolar, Sertilerin çok daha kesin bir amaçları olduğunu anladım. Sadece profesörlerin değerli kanını canlandırmakla yetinmiyorlar, aynı zamanda da kusursuz, insanüstü varlıklar yaratmak istiyorlardı. Kayo'nun evinde gördüğüm fotoğraflardaki Berlin Olimpiyat kahramanları kadar güzel yaratıklar. Guernon'un en ünlü araştırmacıları kadar akıllı insanlar. Bu çılgınların Guernon'un beyinleri ile dağ köylerindeki vücutları birleştirmek, profesörlerin beyin yetenekleri ile kristalci ya da yetiştirici, yerli halkın fizik becerilerini bir araya getirmek niyetinde olduğunu gördüm. Eğer görüşümde haklıysam, sistemlerini geliştirmiş, sadece doğumları düzenlemekle kalmayıp, birleşmeleri, seçilmiş çocuklar arası evlilikleri de kararlaştırmış olmalılar. Karim, sessizliğinin dibinde yankılanan bilgileri birer darbe gibi karşılıyordu. Niyama'nın ateşli monoloğu devam etti. Böylesi karşılaşmalar nasıl düzenlenecekti? Evlilikler nasıl programlanacaktı? Kayo ve Serti'nin yaptıkları işleri, görevlerinin onlara verdiği sığ gücü düşündüm. Böylesine önemli bir projeyi başarabilmek için yarı karanlıkta kalmalarından, tevazularından yararlandıklarını biliyordum. Defterdeki "biz efendileriz, biz köleleriz, biz her yerdeyiz, hem de hiçbir yerde" cümlesini hatırla. Bu satırlar o ikisinin önemsenmeyecek işlerine rağmen, daha doğrusu önemsenmeyecek işleri sayesinde koca bir bölgenin kaderine hakim olduklarını anlatıyor. Onlar uşaktı, aynı zamanda da efendi. Aslında Sertiler basit bir hasta bakıcı yardımcısıydı ama bebekleri değiştirerek bölge çocuklarının hayatını alt üst ediyorlardı. Kayolar da görevlerinden yararlanarak programın gerisini evlilik yanına hallediyorlardı. İyi de nasıl? Bu evlilikleri düzenlemek için ne yapıyorlardı? O zaman Kayo'nun kütüphanedeki kişisel notlarını hatırladım. O notlardan kimin hangi kitapları aldığını aramıştık. Bazı kitapları alan çocukların listesini çıkarmıştık. O notlarda incelemediğimiz tek bir şey kalmıştı. Okurların oturtulduğu yerler. Çocukların kitap okudukları camlı küçük bölmelerde oturdukları yer. Doğruca kütüphaneye koştum ve yer listesini sahte doğum belgeleriyle karşılaştırdım. Bütün bunlar 30, 40, 50 yıl geriye gidiyordu ama isimler de dahil her şey cuk oturuyordu. Değiştirilmiş çocukların hepsi okuma salonunda hep aynı insanın karşısına oturtuluyordu. Kampüsün en parlak ailelerinden birinden gelme, aynı yaşta karşı cinsten birinin. Belediyede bir araştırma yaptırdım. Karşılıklı oturtma her seferinde başarılı olmuyordu belki ama kütüphanede bölme camlarının ardında tanışan çiftlerden büyük bir bölümü daha sonra evleniyordu. Kısacası doğru tahmin etmiştim. Efendiler önce kimlikleri değiştiriyor, sonra da dikkatle karşılaşmalar düzenliyorlardı. Değiştirilmiş çocukların, yani dağ köylülerinden çalınmış çocukların karşısına profesörlerin gerçek kanından gelme, akıllarıyla dikkat çeken çocuklar oturtuyorlardı. Böylece vücut çocuklar ile beyin çocukları birleştiriyor, üstün bir karışım yaratıyorlardı. Üstelik işe de yaradı. Üniversite şampiyonları programlanmış çiftlerin çocukları arasından çıktı sadece. Abduf bir şey söylemedi. Rüzgara karışan karaçamların iğne yaprakları kadar batık düşünceleri kristalleşiyor gibiydi. Niyaman devam etti. Parçaları bir araya getirince bilmece yavaş yavaş çözüldü. İşte o zaman katilin izleri üzerinde yürüdüğümü anladım. Bulunan fişler yerel gazetelerde makale konusu yapılınca bizim cani de uyandı anlaşılan. Benim gibi o da iki belge grubunu karşılaştırmış olmalı. Belki o da Guernon şampiyonları konusunda kuşkulanmaya başlamıştı. Belki kendisi de o şampiyonlardan biriydi. O çılgınların ürünlerinden biri. Düşündükçe sistemin prensibini anladı. Fish hırsızının oğlunu Remy Kayo'yu izledi. Onunla Serti ve Korneke arasındaki gizli ilişkiyi anladı. Bana kalırsa Korneke işe sonradan katıldı. Kör çocukları tedavi ederken gerçeği öğrendi. Sahtekarları polise vermektense onlarla işbirliğine girmeyi tercih etti. Kısacası katil hepsini belirledikten sonra teker teker öldürmeyi kararlaştırdı. Birinci kurbanını Remy Kayo'yu işkenceden geçirip bütün gerçeği öğrendi. İki suç ortağını yaralayıp öldürmekle yetindi. Karim doğruldu. Deri ceketinin altında tüm göğsü ürperiyordu. Sadece bebekleri değiştirdiler diye mi? Ya da evlilik düzenlediler diye mi? Bilmediğin son bir şey daha var. Çevredeki dağ köylerinde bebek ölümleri şimdiye kadar hiç görülmediği kadar yüksek. Sağlıkları yerinde olan ailelerde görüldüğü için açıklanamaz bir gelişme. Bu oranın neden yükseldiğini anlıyorum şimdi. Sertiler, dağlıların çocukları olarak gösterdikleri, gerçekte entelektüel çocukları, bebekleri değiştirmekle kalmıyor, köylü çiftleri çocuksuz bırakarak, entelektüellerin kanına taze kan katacak, yeni çocuk yapmalarını sağlamak için havasız bırakıp boğuyorlardı. Bu adamlar fanatikti Karim. Kendi üstün ırklarını yaratmak için babadan oğula birer çılgın, katil, her şeyi yapmaya hazır caniler. Karim boğuk bir sesle soluk soluğa sordu. Eğer cinayetler intikam için işlendiyse böyle kesin yaraların sebebi ne? O yaraların sembolik değerleri var. Kurbanların biyolojik kimliklerini yıkmak, kökenlerinin işaretlerini yok etmek anlamını taşıyor. Aynı şekilde cesetler öylesine yerleştirildi ki cesedin kendisinden önce aksi görüldü. Kurbanları gerçekten uzaklaştırmanın, etten kemikten arındırmanın bir başka yolu. Kayo, Serti ve Körneke birer kimlik hırsızıydı. Hesabı gerektiği gibi ödediler. Dişe diş, kana kan yasası gibi bir şey. Abduf doğrulup Niyaman'a yaklaştı. Yağmur yüklü rüzgar hayaletimsi yüzlerini kırbaçlıyordu. Yoğunlaşma başlarının çevresinde beyazımsı bir buğu oluşturuyordu. Niyaman'ın alabroz saçlı ve kemikli kafasının Abduf'un yağmurdan sırılsıklam örgülerinin çevresinde. Niyaman, siz bir dahisiniz. Hayır Karim, çünkü katilin sadece nedenini buldum. Kim olduğunu değil. Magripli'nin kıkırdaması kupkuru buz gibiydi. Bense kim olduğunu biliyorum. Ne? Artık her şey yerli yerine oturdu. Benim soruşturmamı bir hatırlayın. Bir kanıt, suçlayıcı bir gerçek içerdiği için Judith'in yüzünü yok etmek isteyen iblisleri. O iblisler, kurbanların babaları. Etienne Kayo ve René Serti'den başkası değildi. Üstelik şimdi Judith'in yüzünü neden ortadan kaldırmak istediklerini de biliyorum. Çünkü o yüz bütün dalaverelerini açığa çıkarabilir, Kızıl Nehirlerin esrarı ile bebek değiş tokuşunu ortaya çıkarabilirdi. Şaşırma sırası Niyaman'daydı. Neden? Çünkü Judith Eron'un bebekken değiştirilmiş ikiz bir kız kardeşi vardı. 58. Kısım. Bu kez anlatma sırası Karim'deydi. Ciddi bir tonla, kısık bir sesle, günün ilk ışıklarıyla çekiliyormuş hissi veren yağmurun altında. Örgüleri şafağın kızıllığında bir ahtapotun kolları gibi eğilip bükülüyordu. İki kafadarın köylü çocuklarını seçerken anne ve babalarının görünüşlerine baktıklarını söylediniz. Kuşkusuz yamaçların en güçlü, en çevik insanlarını arıyorlardı. Zirvelerin yırtıcılarını, kar leoparlarını. O zaman Fabian ve Silvan Ero'yu, Pelvuda, 1800 metredeki taverlede oturan genç çifti gözden kaçırmış olmaları imkansız. Kadın 1.80'lik muhteşem bir dev, çalışkan bir öğretmen, yetenekli bir piyanist, sessiz ve zarif, güçlü ve duyarlı. Emin olun daha o zamanda bile Fabian çok yönlü biriydi. Kocası hakkında, Silvan hakkında çok daha az bilgim var. Bütün ömrünü zirvelerin arasında değerli kristaller arayarak geçirdi. En erişilmez dağlara, en tehlikeli kayalara saldırmaktan çekinmeyen ikinci bir dev. Komiser, eğer iki kafadar bölgede tek bir çocuk çalacaksa, bu çocuk kendi genlerine zirvelerin sırrını aktarabilecek bu görkemli çiftin bebeği olurdu kuşkusuz. Gerçek birer genetik vampir gibi çocuğun doğumunu sabırsızlıkla beklediklerinden eminim. Neyse, 22 Mayıs 1972 günü o meşhum gece geldi çattı. Erolar, Guernon Hastanesi'ne geliyor. Uzun boylu güzel kadın her an doğurmaya hazır. Sadece 7 aylık bir hamilelikten sonra. Çocuk erken doğacak ama ebelere göre bunda çözümlenemeyecek bir şey yok. Oysa işler hiç de beklendiği gibi gelişmiyor. Çocuk ters, doğum uzmanı müdahale etmek zorunda. Aletlerin bipleri baş döndürücü bir hıza erişiyor. 23 Mayıs sabahı saat 2. Biraz sonra doktorla ebe kargaşayı sona erdiriyor. Fabian Ero bir değil, iki çocuk doğuracak. Tek yumurta ikisi. Rahim içinde bir çift badem gibi birbirine sarılmış iki bebek. Fabian'e anestezi yapılıyor. Doktor sezeryana başvurup iki çocuğu çıkarmayı başarıyor. Birbirlerine birer su damlası gibi benzeyen iki küçük kız. Solunum güçlüğü çekiyorlar. Hemen kuveze konmaları için erkek bir hasta bakıcıya teslim ediliyorlar. Nieman, çocukları kavrayan o lateks eldivenler sanki oradaymışım gibi gözlerimin önünde. Allah kahretsin. Çünkü o eller René Certin'in, Philip'in babasının elleri. Adam ne yapacağını bilmez haldeydi. O geceki görevi Erol'ların bebeğini değiştirmek ama kadının ikiz doğuracağını tahmin edememişlerdi. Ne yapmalıydı? Erken doğmuş iki bebeği, Guerno'nun yeni halkı için gerçek safkan şaheserleri yıkarken soğuk terler döküyor. Sonunda Serti iki bebeği de kuveze koyup sadece birini değiştirmeye karar veriyor. Kimse bebeklerin yüzünü tam olarak görmemiş zaten. Ameliyathane telaşında kimse bebeklerin birbirlerine benzeyip benzemediklerinin farkında değil. Serti düşündüğünü gerçekleştirmeye karar veriyor. İkizlerden birini kuvözden çıkarıp bir öğretmen ailesinin aynı boyda, benzer kiloda, aynı kan grubundan olan kızıyla değiştiriyor. Midesini bulandıran bir gerçek var. Sahte ikizi öldürmek zorunda. Öldürmek zorunda çünkü kız kardeşiyle hiçbir ortak noktası olmayan bu ikizi yaşatmak çok tehlikeli. Bebeği boğuyor. Sonra da çığlık çığlığa doktorlarla rahibeleri yardıma çağırıyor. Rolünü iyi başarıyor. Panik, pişmanlık. Neden böyle olduğunu anlamıyor, gerçekten bilemiyor. Ne doğum uzmanı, ne de rahibeler kesin bir şey söylemiyorlar. 50 yıldan beri dağlı ailelerde görülen ani bebek ölümlerinden biri daha. Hastane personeli ikizlerden hiç olmazsa birinin yaşadığını düşünerek teselli buluyor. Serti için için seviniyor. Öteki küçük Ero artık yeni ailesi sayesinde Guernon kabilesinin bir üyesi olmuştur. Bütün bunları Nieman sizin anlattıklarınız sayesinde tahmin ediyorum çünkü bu gece benimle konuşan kadın Fabian Ero o çılgınların dalavereleri hakkında hiçbir şey bilmiyor. Üstelik o gece hiçbir şey görmüyor, duymuyor anestezi bulutlarının üzerinde. Ertesi sabah kendine geldiğinde iki kız doğurdu ama içlerinden sadece birinin yaşadığı söyleniyor. Varlığından bile kuşkulanılmayan birinin ardından ağlanılır mı? Fabian haberi tepki göstermeden dinliyor. Hem o hem de kocası alabildiğince şaşırmış zaten. Bir hafta kadar sonra serpilip gelişmiş küçük kızını alarak gitmesine izin veriliyor. Hasan'ın içinde bir yerde René Serti uzaklaşan çifti izliyor. Kucaklarında değiştirilmiş bebeğin kopyasını taşıyorlar ama Serti 50 kilometre ötede oturan bu yabani çiftin bir daha Guernon'a gelmek için hiçbir nedeni olmadığını biliyor. İkinci çocuğu hayatta bırakarak tehlikeye atılıyor ama bu sözü bile edilmeyecek bir tehlike. Guernon'da kalan ikizinin yüzünün değiş tokuşu ele vermeyeceğinden emin. Yanılıyor. 8 yıl kadar sonra Fabian'ın öğretmen olarak çalıştığı Taverley Okulu kapılarını kapatıyor. Ne var ki Fabian Ero, bütün öyküdeki tek rastlantı bu, üniversite hocalarının çocuklarının gittiği Guernon'un ünlü Lamertin Okulu'na atanıyor. İşte Fabian, kabul edilmez, serap gibi gerçeği Lamertin Okulu'nda öğreniyor. Judith'in de gittiği ikinci sınıfta başka bir Judith daha var. Kendi çocuğunun birebir kopyası bir kız. İlk şaşkınlık geçince, okul fotoğrafçısı bu arada iki kızı yan yana gösteren bir sınıf resmi çekmeyi başarıyor, Fabian durumu değerlendiriyor. Gördüklerinin tek bir açıklaması var. Bu özel çocuk, bu kopya, Judith'in doğumda hayatta kalmayı başaran, bilinmeyen bir nedenle başka bir bebekle karıştırılan ikizinden başkası olamaz. Öğretmen doğum evine gidip durumu anlatıyor. Söyledikleri kuşkuyla ve soğuk karşılanıyor. Fabian başkalarının etkisinde kalmayacak, korkmayacak kadar sağlam bir kadın. Doktorlara hakaret ediyor. Onları çocuk çalmakla suçluyor. Tekrar geleceğini söylüyor. Eminim ki René Serti de olanları görüyor. Tehlikede olduğunu anlıyor. Ne var ki Fabian çoktan uzaklaşmış. Profesör ailesini, ikinci kızının anne babasını, asıl sahtekarları ziyaret etmeye karar vermiş. Oysa birden ortaya şiddet çıkıyor. Akşam olurken bir otomobil onu ezmeye çalışıyor. Fabien ve kızı falezin dibindeki şarampole yuvarlanıyor. Kucağında çocuğuyla bir çukurda saklanırken peşindekileri görüyor. Ellerindeki tüfekleri, arabalardan fırlayan adamlar. Şaşkın ve korkmuş Fabien hiçbir şey anlamıyor. Şiddetin bu kadar ani patlamasının nedeni ne olabilir? Sonunda katiller, ikisinin uçurumun dibine düşüp ölmüş olduklarını düşünerek gidiyor. Fabien aynı gece, hafta arası hala taverlede kalan kocasının yanına gidiyor. Bütün hikayeyi anlatıyor. Ne olursa olsun jandarmaya haber vermek gerektiğini düşünüyorlar. Sylvain aynı fikirde değil. Karısını ve kızını öldürmeye çalışan o alçaklarla bizzat hesaplaşmak istiyor. Tüfeğini alıyor, bisikletini atlayıp vadiye iniyor. Orada katillerle beklediğinden çok daha önce karşılaşıyor. Hala çevrede dolaştıklarından ıssız bir yolda Sylvain'le karşılaşıp arabalarıyla çarpıyorlar. Cesedin üzerinden birkaç kez geçip kaçıyorlar. O sırada Fabien, Taverle kilisesine sığınmış. Bütün gece Sylvain'i bekliyor. Şafak söktüğünde, kocasının kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından öldürüldüğünü öğreniyor. İşte o zaman, çocuklarının bir sahtekarlığa kurban gittiğini, hemen kaçmazsa, kocasını öldürenlerin onu da sağ bırakmayacaklarını anlıyor. Onlar için kaçış başlıyor. Gerisini biliyorsunuz, kadınla kızının Guernon'dan 300 kilometre öteye, Sarzağa kaçışlarını, Etienne Caillot ve René Certi izlerini bulunca yeniden yola düşmelerini, Fabien'in kızının lanetli olduğunu düşünerek yüzünü değiştirme çabaları, sonunda da Judith'in hayatına mal olan o araba kazası. Fabien kendini o günden beri dine vermiş. Sürekli olarak iki varsayım arasında gidip gelmiş. Bunların içinde en önemlisi, ikinci kızını alan ailenin üniversitenin şeytani bir güce sahip üyeleri olduğu. Bu hikayeyi, ölü kızlarının yerine birini geçirmek için düzenledikleri, kendi gerçeklerine bir zarar gelmemesi için onları, Fabien'le Judith'i öldürmekten çekinmeyecekleri varsayımı. Kadın gerçeği, değişimin hastanede çalışan biri tarafından bilerek yapıldığını hiç anlayamadı. Korkunç komplolarının ortaya çıkmaması, kızın yüzünün kanıt olarak kullanılmaması için dalavericilerin peşlerine düşmelerini, onlara Fransa'yı dar etmelerini de anlayamadı. Şimdi Niemann, ilk soruşturmamız iki ölüm rayı gibi birleşti. Sizin varsayımınız benimkini doğruluyor. Evet, katil bu yaz çalıntı fişleri inceledi. Evet, önce Caillot'u sonra da Certi ve Corneke'yi izledi. Evet, korkunç değiş tokuşu anlayıp intikamını en kanlı biçimde almaya karar verdi. Üstelik bu katil, Judith'in ikizinden başkası değildi. Kendi kökeni hakkındaki gerçeği öğrendiği için, tıpkı Judith'in davranacağı gibi davranan bir tek yumurta ikizi. İşte piyano teli kullanmasının nedeni. Gerçek annesinin becerisini hatırlatmak için. İşte onu ailesinden çalanları kayaların tepesinde, babasının kristal çıkardığı yerde öldürmesinin nedeni. İşte parmak izlerinin Judith'inkilerle karıştırılmasının nedeni. Judith'in ikizini arıyoruz Niemann. Nerede diye patladı Niemann, hangi isimle büyüdü? Bilmiyorum, annesi söylemek istemedi ama yüzü elimde. Yüzü mü? Judith'in 11 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı. Birbirlerine tıpatıp benzediklerine göre katilin yüzü de tanınacak. Elimizdeki bu resim bize. Niemann ara ara titriyordu. Göster şunu çabuk. Karım fotoğrafı çıkarıp uzattı. İşte öldüren bu komiser, öldürülen ikizinin intikamını alıyor. Boğulmuş bebeklerin, kandırılmış ailelerin, uzun zamandır karıştırılmış kuşakların intikamını. Niemann, iyi değil misiniz? Fotoğraf, gözlerini çocuktan ayıramayan ve dişlerini kıracakmış gibi sıkan komiserin parmakları arasında titriyordu. Karim birden anladı, ona doğru eğildi. Aman tanrım, yoksa tanıyor musunuz, doğru mu, tanıyor musunuz? Niemann resmi çamura düşürdü. Saf bir çılgınlığın sınırlarında gibiydi. Sesi kopuk bir tel gibi yükseldi. Canlı, onu canlı olarak yakalamalıyız. 32. ayrımın sonu. Sayfa 317. Devamı 33. ayrımda.